Ayrım 9.
Ah biz eşekler, Aziz Nesin, Tekin Yayın Evi, 4. basım 1974. Okuyan Levent Filyoz. Biri 4, biri 2 sayfa tutan manzumenin birinin başlığı, Ey kahpe felekti, yazarının adını saklayacak kadar tehlikeli bulduğu bu manzumeyi belki merak edersiniz diye, Ey kahpe felekten bir dörtlüğü yazıyorum. 3 oynadım, 5 oynadım, yenemedim ulan seni, ceher attım, şeş oynadım, felek gene yendin beni. Dosyamdaki o mektuplardan biri de şuydu. Memleketimizin cesur evladı, 83 yaşında bir emekliyim. İtiraf ederim ki hayatımda seninki kadar mert ve cesur bir başka kalem görmedim. Allah kalemine kuvvet versin. Ve şikayetimi de işte bunun için sana bildiriyorum. Bu şikayetimi gazetende yazarak ilgililerin dikkatini çekeceğine muhakkak diye bakıyorum. Çünkü yazacağım şey çok önemli bir memleket davasıdır. Yalnız bir ricam var, ben bir eski memur emeklisi olduğumdan, gazetede çıkacak şikayetimin altına adımı ve adresimi yazmamanızı rica ederim. Neden derseniz yazım çıkınca gazete aleyhinde bir dava açılacağı muhakkaktır. Bunu benim cesaretsizliğime vermeyin sakın. Ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmam. Ama bilirsiniz ki Allah'tan korkmayanlardan korkulur. Şikayet mektubunun gazetede yayınlanması yüzünden emekli aylığımın kesilmesini siz de istemezsiniz elbet. Bir cigara yakmak için dosyayı masaya bıraktım. Arkadaşlardan biri, neymiş adamın şikayeti dedi. O mektuba bakarak anlattım. Evinin yakınındaki duvara oradan gelip geçenlerin işemelerinden yakınıyor. Duvara katranla burası eşeklere mahsus heladır diye yazmış. Ama bu yazıya bile aldırış etmeden işeyenler çokmuş. Çünkü bunlar okur yazar olmadıklarından duvardaki yazıyı okuyamıyorlarmış. Mektubunu bilmem ki neden bu hallere düştük diye bitiren bu okurumun başka gazetelerdeki yazarlara da memleketimizin cesur evladı diye başlayan mektuplar gönderdiğini gazeteci arkadaşlarımdan öğrenmiştim. Dosyadaki mektuplardan biri de şuydu. Sayın ağabeyim, size ağabey diye hitap etmekliğimin nedeni samimiyetim ve size olan saygımdır. Bundan dolayı mektubuma imza atmayışımı ve adresimi yazmayışımı mazur göreceğinizi biliyorum. Mektubumun kontrol edilip okunacağını bildiğim için kimliğimi yazmıyorum. Beni cesaretsiz sanmayın ama bugünlerde boştayım ve her yerde iş aramaktayım. Sizin gibi muhalif bir yazara mektup yazdığım anlarlarsa çok zor bir durumda kalacağım gibi hiçbir yerde de iş bulamam. Şimdi sizi rahatsız etmemin nedenine gelince sizin tanıdıklarınız çoktur. Acaba bana bir iş bulabilir misiniz? Ne iş olsa yaparım. Yeter ki elime geçecek olan para ayda 2000 liradan az olmasın. Ben bana bulacağınız işi sizden telefonla sorar öğrenirim. Arkadaşlara neden bu hale düştüğümüzü hala anlayamadınızsa bu dosyadan bir iki mektup daha okuyayım dedim. İşlerinden biri oku lütfen dedi. Okudum. Sayın bay, kim bilir okurlarınızdan ne kadar çok mektup alıyorsunuzdur. Ben de sizin devamlı bir okurunuz olarak bu mektubumla değerli zamanınızı aldığım için özür dilerim. Müsaadenizle sizden bir dileğim var. Yazılarınız arasında nedense biz küçük memurların dertlerine yer vermiyorsunuz. Bizlerin artık rüşvetsiz geçinemez hale geldiğimizi bilmeyen kalmamıştır. Bu memleket meselesine de temas ederek bizim feryatlarımıza da gazetenize yer vermenizi rica ederim. Yalnız şu kadarını söyleyeyim ki memur olmam adımın ve adresimin açıklanmasına engeldir. Bunu cesaretsizliğime yormamanızı dilerim. Başka bir mektup okudum. Beyefendi, yazılarınızı ailece beğenerek okuruz. Sizden bir ricamız var. Bu ricamızı yerine getireceğinizi umarak şimdiden teşekkür ederiz. İmzalı bir resminizi gönderirseniz bizi çok sevindireceksiniz. Yalnız fotoğrafınızı imzalarken adımı adamamanızı ve fotoğrafın üstüne adımı yazmamanızı rica ederim. Gerçek adımın yerine herhangi bir ad yazabilirsiniz. Ne yazık ki çok kötü bir zamanda yaşıyoruz. Beni korkak bir insan sanmayınız. Çok medeni cesaret sahibi bir insanımdır. Fakat karşınızdaki medeni bir insan olmayınca sizin medeni cesaretiniz 10 para etmez değil mi efendim? Benim adıma yazdığınız imzalı resminiz evimde görülürse üniversitenin son sınıfında okuyan kızım için iyi olmaz. Arkadaşlardan biri, o elindeki dosyada adını adresini açıklayan hiç yok mu diye sordu. Karıştırdım dosyayı, böyle bir okur mektubu buldum. Sayın yazar, sizi rahatsız ettiğim için affınızı dilerim. Önce şunu söylemek isterim ki sizin gibi cesur ve hakikatleri dile getiren bir yazara mektup yazarken kimliğini açıklamaktan çekinen korkaklardan olmadığım için adımı ve adresimi yazıyorum. Mektubun burasına bir arkadaş bravo diye bağırdı. Ben mektubu okudum. Henüz yeni evli ve bir çocuk babası olan bir gencim. İşte bu nedenle beni anlayacağınızı umarak mektubumu okuduktan sonra yırtıp atmanızı, daha iyisi yakarak yok etmenizi rica ederim. Bunu artık sizin namusunuza bırakıyorum. Yazılarınızdan sizin ne kadar iyi yürekli bir insan olduğunuzu anlıyor, bana da bir yardımda bulunacağınıza güveniyorum. Ailece çektiğimiz geçim sıkıntısından kurtulmak için memurluktan ayrılıp serbest çalışmaya karar verdiğimse de sermayem yok. Acaba bana bir miktar? Bir mektup daha okuyorum. Onu yazan da adını bildirmemiş. Zamanımızda kızlarda ahlak kalmadığından, bu yüzden evlenecek bir kız bulamadığından yakınıyor. Bu mektubunun da adını saklı tutarak gazetede yayınlanmasını istiyordu. Muhterem efendim, geçen gün misafir bulunduğum bir arkadaşımın evinde tesadüfen gördüğüm bir gazetede gözüm sizin bir yazınıza ilişti. O sırada arkadaşımın helaya gitmesinden yararlanarak boş zamanımı değerlendirmek için yazınızı okudum. Yazınızda memleket dertlerini büyük bir cesaretle ortaya koyuşunuz dikkatimi çekti. İşte bunun içindir ki ben de size memleketimizin en büyük bir derdini yazmaya karar verdim. Ticaretle uğraştığım için yazım gazetenizde yayınlanırsa, oradakilerden biri, adını adresini koymayın mı diyor dedi. Evet dedim. Peki neymiş yazdığı şey? Türkçedeki dil kargaşalığından yakınıyor, ne hallere düştük diyor. Dosyayı masanın üstüne fırlattım. Konuklarımdan biri, peki ama neden bu hallere düştük dedi. Sustum, öbürleri de sustu. Çünkü oradakilerin hepsi birbirimizin adlarını, adreslerini biliyorduk. Şimdi sizlere, bu yazımı okuyanlara soruyorum. Lütfeder misiniz, neden bu hale düştük? Bu sorunun cevabını içinizden geçirin yeter. Yalnız dikkat edin, cevabı içinizden geçirirken bulunduğunuz yerde sizi yansıtacak bir ayna, bir durgun su birikintisi ya da parlak bir yüzey olmasın. Çünkü orada kendiniz yansırsanız adınızı, adresinizi, kimliğinizi yansıyan hayalinizden gizlemeniz gerekecektir. Çok gülünçlü bir olay. Karısının uyumasını bekliyordu. O uyusa bir gecelerdir yaptığı gibi yavaşçacık sıyrılıp yataktan kalkacaktı. Borç istemek için gideceği o zengin iş adamına neler söyleyeceğini, neler söyleyeceğini düşünecek, tasarlayacaktı. Son umuduydu bu. Karısı uyuduğunu sansın diye kalıp gibi yatmaya çalıştıkça terslik işte, bir türlü rahat edemiyor, o yana bu yana dönüp duruyordu. Biliyordu, neredeyse karısı yine her zaman gibi kıpır kıpır kıpırdamasına şekerim diyecekti. Zavallı kadıncağızı da gecelerdir uyutmuyordu. Ne dersin, gidip istesem mi? Bu soruyu günlerdir, gecelerdir belki 100 kez sormuştu karısına. Kadın uykulu bir sesle, hadi uyumaya çalış dedi, yarın konuşuruz bunu. Nasıl uyusun, bu gece de tiyatro salonu boş gibi bir şeydi. İki sıra seyirciyi oynamışlardı. O iki sıranın da bütün koltukları dolu değildi. Oyunun en gerilimli bir sırasında seyircilere bakıp gülümsemişti. Sahnede repliklere insan gibi değil, robot gibi karşılıklar veriyordu. Birden kafasına bir şaşılası düşünce takılmıştı. Salondaki seyircilerle sahnedeki oyuncular dövüşselerdi, oyuncular daha kalabalık olduklarından seyircileri bir güzel pataklarlardı. Bir daha sordu, verir mi dersin? Karısı, sen istersin şekerim dedi, verirse verir, vermezse hiç olmasa sen de bu düşünceyi kafandan atar rahatlarsın. Orası öyle, ben gider isterim, isterim de ama nasıl isterim, çok ayıp geliyor bana. Karısı cevap vermedi çünkü gece saat 2'de tiyatrodan eve döndüklerinden beri 3 kez bu konuda düşüncesini söylemişti. Kocasının kendisini onaylasınlar diye sözde başkalarının düşüncelerini alır gibi yaptığını biliyordu. Güç kazanmak istiyordu, yalnız karısına sormuyordu ki bunu, 15 günden beri bütün eşine dostuna danışıyordu. 3 yıldan beri tiyatrosunun durumu gittikçe daha kötüye gidiyordu, bıçak kemiğe dayandı dediklerinden de öte, artık dayanası direnci kalmamıştı. O zengin iş adamı zor durumda kalan 1-2 özel tiyatroya daha yardım etmişti. Hem öyle zengindi ki yaptığı küçük yardımlarla bir şeyi eksilmezdi. Üstelik karşılıksız bir yardım da isteyecek değildi, borç isteyecekti. Şimdiye dek borcunu ödemediği olmuş mu hiç? İstediğine sorsun. %100 öderdi borcunu, yeter ki o tiyatrosunu bu zor durumdan kurtarsın. Hah, ne dersin, gidip anlatsam mı durumumu? Tabii, elbette demelerini bekliyordu, böyle diyenlere de ayıp olmaz mı diye soruyordu. Canım, ne var bunda ayıp olacak, öyle söyleme, bunca yılın ünlü bir oyuncusu, usta bir oyuncu, herkes tanır, adını duymayan yok gibi, şimdi gidip de bir iş adamından yardım dileyecek, ya duyan olursa, kim nereden duyacak canım, yok yok, duyarlar, duyarlarsa duysunlar be. Bütün arkadaşlarına, tanıdıklarına telefon edip soruyordu, onlara kendisi söylemezse sonradan başkalarından duyacaklar, onu kınayacaklardı. Daha iyisi önceden kendisi söylerdi. Yapacağı bu iş ayıpsa ona yapmasını söyleyenler de ayıba katılmış olurlar, sonradan onu kınayamazlardı. Tanımadığım birinden gidip de para istemek zor geliyor yahu. Karısı tam dalmak üzereyken sıçradı. Hiç seni tanımaz olur mu? Bu sözden böbürlendi. Tanırdı tanımasını elbet. Gazetelerde kendisi için bu kadar yazı çıkmıştı, resimleri yayınlanmıştı. Belki 1-2 kez de tiyatrosuna gelmiş onu seyretmişti. Bir gece tanışmışlardı da, o gece eline fırsat geçmişken sanki ne diye ona daha yakın olmamıştı. Tiyatrodan evine dönüyordu o gece, çok yorgundu. Üstelik ertesi sabah yeni oyunun provası olduğundan erken kalkmalıydı. Durakta araba bekliyordu, bir araba hızla üstüne geldi, acı bir fren sesiyle zor durdu önünde. Az kalsın duvarla arabanın arasında ezilecekti. Arabanın kapısı açılınca kendisini bir kahkaha çağlayanın ortasında buldu. Arabanın kapısından, pencerelerinden gecenin serin karanlığına köpük köpük kabaran kahkahalar taşıyordu. Üç kadınla iki erkek vardı arabada. Direksiyondaki profesörü tanıdı. Arabayı hızla üstüne sürüp sözde şaka yapan oydu. Sarhoş cıvıklığı da onu kucaklayıp öpmüştü. Önce arabadaki erkekle tanıştırmıştı. Demek kadınlar önemsenmeyecek cinslendi. Profesör onu arkadaşına çok övücü sözlerle tanıtmıştı. Büyük değer, usta oyuncu, dünya çapında varlığıyla övündüğümüz sanatçı. O gece tanıştırıldığı delikanlı 15 günden beri kendisinden borç istemeyi düşünüp durduğu iş adamıydı. Hadi gel diye kolundan çekip arabayı almışlardı. Sabaha dek eğleneceklerdi. Onlar iki erkek, üç kadın olduğuna göre kadınlardan biri de kendisinin olacaktı. Kadınları inceliyordu. Üçü de sırçadan yapılmış bebeklere benziyordu. Düşseler, çarpsalar hemen kırılacak gibiydiler. Arabanın açık penceresinden giren rüzgarla uçuşan saçları kafalarına yapıştırılmış renkli kuş tüyleri gibiydi. Hep gülüyorlardı, boyuna gülüyorlardı, durmadan gülüyorlardı. Anahtarla bir yerlerinden kurulmuşlardı. Kurgu süreleri bitip de yayları boşalınca artık gülmeyeceklerdi. Son devinileri neyse işte öylece kala kalacaklardı. Belki birinin eli havada, birinin bacağı ters dönmüş olarak, belki birinin yüzünde kahkaha çizgileri donmuş olarak, kahkahaları bitince belki de ağlayacaklardı. Hiç öyle arabaya binmemişti. Arabanın içi bir küçük lüks salon gibiydi. Herhalde özel yaptırılmıştı bu araba. Bir küçük Amerikan barında içkiler, boyuna içiyorlar. Günün birinde o iş adamından yardım isteyeceğini o zaman düşünseydi, o gece onlarla birlikte sabaha ederdi. İş adamına yakın olmaya çalışırdı. Oysa o gece onlara hiç yüz vermemişti. O zamanlar işleri yolundaydı. Tiyatrosu dolup taşıyordu. Oyun yazarının telif hakkını tıkır tıkır ödüyordu. Hiçbir oyuncusuna borcu yoktu. Onun içinde şimdiki gibi oyuncuların suratlarından düşen bin parça olmuyordu. Başarısızlığından kendini suçlu bulmaya başlamıştı. Neredeyse sanatından kuşkulanacaktı. Nerede o tıklım tıklım salon dolduran seyircilerin alkışları? O zamanlar kendini alkışlardan bir denizin dalgalarında çalkalanıyor sanır başı dönerdi. Hele bir kez saat tutmacasına 10 dakika alkışlanmıştı. Alkışlaya alkışlaya seyircilerin 20 kez perdeyi aştırdıkları çok olmuştu. Peki ya şimdi, ne olmuşu da 3 yıldan beri terse düşmüştü? Tükenmiş miydi? Seyircisi artık ondan bıkmış mıydı? Ama nasıl olur daha 50 yaşında, sanatının doruğunda, en verimli döneminde? Tiyatroyu bırakmayı bile düşündüğü oluyordu. 36 yıl kulis tozu yuttuktan sonra başka ne yapabilirdi ki? İşte o zaman saniyenin bilmem kaçta kaçı kadarlık bir zaman çakımı içinde ölümü, kendini öldürmeyi düşünür, sonra birden kafasından bu düşünceyi silkip atmak için birkaç kez başını sallardı. Yok yok, biraz borç para bulsa işlerini yeniden yoluna koyabilirdi. Hem de eskisinden daha iyi, yeni bir atılımla işe girişirdi. Karıcığım, yarın sabah gideyim mi, ne dersin? Karısı cevap vermedi, sol uyuşundan uyuduğu belliydi. Onu uyandırmadan kalkmak için bir süre kıpırtısız durdu. Sonra yavaş yavaş indi karyoladan, öbür odaya geçti. Sevdiği bir oyundaki rolünü ezberler gibi 4 gecedir iş adamına neler söyleyeceğini prova etmekteydi. Ne olursa olsun yarın gidecekti. Karısının dediği gibi verirse verir, vermezse hiç olmasa bu düşünceyi kafasından atar, rahatlar, kurtulurdu. Neler söylemeliydi? Önce kısa konuşmalıydı. Bir iş adamı kısa konuşmayı severdi. Uzun laf dinlemeye vakti olmazdı. Birkaç cümle içinde anlatmalıydı isteğini. Sonra yaranmaya çalışacak da değildi. Kısacası işlerinin ters gittiğini, pek az sermaye ihtiyacı olduğunu, başka özel tiyatrolara yardım ettiğinin de bilindiğini söyleyecekti. Sanatsever, tiyatrosever bir kişi olarak kendisine borç para verebilir miydi? En kısa zamanda borcunu ödeyeceğine güvenmeliydi. 15 günden beri bu sözleri bir düzene koymaya çalışıyor, 4 gecedir de sabaha dek nasıl söyleyeceğini prova ediyordu. Söyleyeceği sözlere son biçimini verdi. Aynanın karşısında provalar yaptı, sözleri çok etkili oluyordu. Öyle etkiliydi ki aynada kendisini seyrederken aynadaki hayalinin derin etkisi altında kaldı. Parası olsa hemen çıkarıp aynadaki adama hepsini verecekti. Gülümseyerek aynadaki oyuncuya, bu iş tamam arkadaş dedi. Yaşamımın oyunu bu. Bu kez sahnede değil, gerçeğin içinde oynuyorum. Dünya bir tiyatro işte, yaşamımın oyunu ki gerçek oyun yaşamın ta kendisidir. Yakından tanıyanların söylediğine göre iş adamından randevu almak gerekmezdi. Her sabah 8:30'da işinde olurdu. Tak 8:30'da gidip sekreterine görüşmek istediğini söylemeliydi. Ünlü bir oyuncu, adını duyunca hemen çağırtır konuşurdu. Gün ağarmıştı, tıraş oldu, en yeni giysisini giyindi, sahne için değil, gerçek yaşam için makyajını yaptı. karısına bir kağıt yazıp komedinin üstüne koydu.
Ayrım sonu.